Ayrım 38, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 365. Arif 92. Bölüm. Sokağımızın durumunu gören hiç kimse şairlerin kahvehanelerde anlattıklarına inanmaz. Cebel, Rıfat ve Kasım kimdi? Kahvehanelerde anlatılan hikayeler dışında onların herhangi bir şey başardığına dair herhangi bir belirti var mı? Gözle görünen tek şey karanlıklara gömülmüş bir sokak ve hayal dünyasını anlatan şairler. Peki bu duruma nasıl düştük? Kasım ve o birlik olmuş sokak nerede? Herkesin iyiliği için kullanılması gereken vakıf nerede? Bu hırslı vekil harç ile zıvanadan çıkmış çete liderleri nereden geldi? Esrar tekkelerinde nargile elden ele aktarılırken iç çekişlerle kahkahalar arasında Sadık'ın vekil harç olarak Kasım'ın yerini aldığını ve onun izinden yürüdüğünü ama bir grup insanın Hasan'ı Kasım'la akraba olduğu ve çete liderlerini öldürdüğünden vekil harçlığa daha uygun bulduğunu duyacaksınız. Hasan'ı o hiç kimsenin başa çıkamadığı sopasını havaya kaldırmaya teşvik ettiler. Ama Hasan sokağın çete liderleri devrine dönmesini istemedi. Ancak sokak bölünmüştü. El Cebellerle El Rıfatlardan bazıları daha önceden gizlice konuştuklarını yüksek sesle söylemeye başladılar. Sadık bu dünyadan ayrıldığında bastırılmış ihtiraslar çirkin ve husumet dolu yüzlerini gösterdiler. Sopalar kış uykularından uyandı, her mahallede ve mahalleler arası kavgalarda oluk oluk kan aktı. Hatta çatışmalardan birinde vekil harcın kendisi bile öldürüldü. İşler tamamıyla çığırından çıktı, güvenlik ve barış umutları kayboldu. Halk birçok açgözlü adamın elde etmek için mücadele ettiği vekil harç makamına eski vekil harç Rıfat'ın soyundan gelen birisini atamaktan başka çıkar yol görmedi. Kadri bu şekilde vekil harç oldu. Mahallelerde eskiden olduğu gibi bölünmeler başladı. Her bir mahalleyi bir çete lideri devraldı. Sokağın tamamını kimin yöneteceğine dair Sadullah'ın zaferiyle sonuçlanacak mücadeleler başladı. Sadullah koruyucunun evine yerleşip ilk vekil harç oldu. Bu arada Yusuf el Cebeli, Agak el Rıfat'ı, Santuri de el Kasım'ı devraldı. Vekil harç başlangıçta vakıf gelirini dürüst bir şekilde paylaştırdı. İnşaat ve yenileme faaliyetleri önceki gibi devam etti. Ama fazla zaman geçmeden yüreğini hırs bürüdü, aynı şey beklenildiği üzere çete liderlerine doldu. Vekil harç vakıf gelirinin yarısını aldı, diğer yarısını da dört çete lideri arasında paylaştırdı. Onlar da paylarını hak sahiplerine vereceklerine kendilerine sakladılar. Bununla da kalmayıp zavallı mahalle halklarını haraç ödemeye zorladılar. Bu da inşaat faaliyetlerinin bitmesine, yarısı hatta sadece dörtte biri bitirilen evlerde işlerin durmasına neden oldu. Eski günlerden bu yana hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Sadece çöl sıçanlarının bölgesi El Kasım Mahallesi haline gelmişti. Burası da diğer mahalleler gibi bir çete lideri tarafından yönetiliyordu. Binaları kulübelerle, harabelerle çevriliydi. Halkı da eski kara günlerdeki hallerine dönmüş, şeref veya egemenlikten yoksundular. Yoksulluktan tükenmişlerdi. Sopaların tehdidi altında yaşıyor, devamlı olarak dayak yiyorlardı. Her yerde pislik, sinekler ve bitler vardı. Etrafta dilencilerden, dolandırıcılardan ve sakatlardan geçilmiyordu. Cebel, Rıfat ve Kasım birer isimden veya kahvehanelerde esrar çekmiş şairlerin söylediği birer şarkıdan başka bir şey değildi artık. Halkların her biri geriye isminden başka bir şey kalmayan kendi adamıyla gurur duyuyor, birbiriyle yarışarak işi kavga etmeye, dövüşmeye kadar götürüyordu. Sarhoşların ortaya attığı laflar ağızdan ağıza dolaşıyordu. Esrar tekkesine giren adamın biri esrar tekkesini değil de dünyayı kastederek her şey değersiz derse bir başkası tek çıkış yolu ölüm, Allah'ın bizi alması çete liderinin sopasından iyidir. En iyisi sarhoş olup biraz daha esrar çekmek diyordu. Karamsarlık, yoksulluk ve sefaleti konu alan hüzünlü halk şarkıları veya iğrenç, müstehcen mısralar söylüyorlar. Bunları bu karanlık batakhanelerde teselli veya eğlence arayan kadınların veya erkeklerin kulaklarına bağırıyorlardı. Birileri kendisini bilhassa zulüm altında hissederse, kaderde ne yazıyorsa o, Cebel, Rıfat veya Kasım ne işe yarar, bizim bu dünyada birer sinekten farkımız yok, diğer dünyada da toprak olacağız diyordu. Sokağımızın her devirde diğer tüm sokaklardan daha üstün sayılması ne kadar tuhaf bir şey. Komşu sokaklarda yaşayan insanlar bizi göstererek Cebel abi sokağı diyorlardı. Biz de bu arada ağırbaşlı kasvetli bir tavırla yere çökmüş, geçmişle ilgili değerli anılarımızla hipnotize olmuş veya içimizdeki görünmez bir sesi kendimizden geçmiş bir şekilde dinler gibi alçak sesle ''Dün olanların yarın tekrar olması imkansız değil.'' Şairlerin hayallerinin bir kez daha gerçekleşmesi ya da karanlığın dünyamızdan çekilmesi imkansız değil diye fısıldaşıyorduk. 93. Bölüm. Bir gün öğleden hemen sonra çölden genç bir adamın geldiği görüldü. Ardında cüceye benzer birisi daha vardı. Genç adamın üzerinde gri bir cellabiyeden başka bir şey yoktu. Belindeki kemer de cellabiyesini ikiye bölüyordu. Üst yarısı içindeki şeyler de şişmiş ve sarkmıştı. Ayaklarındaki kırmızı deriden ayakkabılar solmuş ve yıpranmıştı. Gür ve dağınık saçlı kafasında da şapka yoktu. Esmer tenliydi. İri gözleri uyanık, meraklı ve delici bir bakışa sahipti. Tavırları kendinden emin olduğunu gösteriyordu. Konağın önüne gelince bir an durdu. Sonra arkasında arkadaşı olmak üzere yoluna devam etti. Herkes sokağımızda bir yabancı, bu ne küstahlık der gibi ona bakıyordu. Genç adam bu bakışı seyyar satıcıların, dükkan sahiplerinin, kahvehanelerde oturan erkeklerin, pencerelerden bakan kadınların, hatta kedilerin ve köpeklerin bile gözlerinde okudu. Sinekler bile onu küçümseyip üzerine konmaktan kaçınıyor gibiydi. Çocuklar kışkırtıcı bir şekilde ona doğru döndüler. Bazıları ona yakın yürümeye başladı, başkaları da sapanlarını hazırladı veya yerlerde fırlatılacak taş aramaya koyuldu. Genç adam onlara içtenlikle gülümseyip elini göğüs cebine soktu. Birkaç tane şekeri çıkardı, onları etrafa dağıtmaya başladı. Çocuklar sevinerek yanına geldi. Şekerleri emerek ona meraklı gözlerle bakmaya koyuldular. Genç adam gülümseyerek konuşmaya başladı. ''Buralarda kiralık bodrum katı var mı? Haydi beyler, bana bir bodrum katı bulana bir torba dolusu nane şekeri var.'' ''Sana binlerce kez lanet olsun.'' diye onu tersledi bir binanın önünde yerde oturan bir kadın. ''Sen kimsin ki bizim sokakta oturacaksın?'' ''Benim adım Arif, hizmetinizdeyim.'' diyerek güldü adam. ''Hepiniz gibi ben de bu sokakta doğdum. Uzun bir yokluktan sonra eve döndüm.'' Kadın onu yakından inceledi. ''Sen kimin oğlusun? Annenin en çok sevdiği oğluydun herhalde.'' Adam biraz abartarak çok uzun ama kibar bir kahkaha attı. ''Gaşa huzur içinde yatsın. Onu tanır mıydınız sevgili hanımefendi?''
''Gaşa mı? Geleceği gören kadın. O mu?''
''Ta kendisi.'' Yakınında bir kadın vardı. Bir duvara dayanmış çocuğunun başından bit ayıklarken bir yandan da bu konuşmayı takip ediyordu.
''Sen küçük bir çocukken annen nereye gitse peşinden giderdin.'' dedi kadın. ''Seni hatırlıyorum. Çok değişmişsin ama gözlerin değişmemiş.''
''Evet, Allah için.'' dedi ilk kadın. ''Annen nerede, öldü mü? Huzur içinde yatsın. Sepetinin önünde oturur geleceğimi sorardım. O da kendi kendine mırıldanır, deniz kabuklarında geleceğimi görür, sonra da bana anlatırdı. Huzur içinde yat Gaşa.''
''Allah senden razı olsun.'' dedi adam minnettarlıkla. ''Allah'ın izniyle belki siz boş bir bodrum katı bulmama yardımcı olabilirsiniz.''
Kadın sulanmış gözlerle ona baktı.
''Bu kadar zamandan sonra seni tekrar buralara getiren nedir?'' diye sordu.
''Her canlı eninde sonunda evine ve ailesine döner.'' dedi bilge bir adamın konuşmasını taklit ederek.
Kadın Rıfat'taki bir eve işaret etti.
''Orada bir bodrum katı var. Huzur içinde yatsın. Kiracısı bir yangında öldüğünden beri boş. Bu durum seni rahatsız eder mi?''
Penceresinden bu konuşmayı dinleyen bir kadın güldü.
''Cinler bile bu adamdan korkar.'' dedi.
Adam gülen tatlı yüzünü yukarıya kaldırdı. ''Benim güzelim sokağım, halkımdan daha komiği, daha tatlısı var mı? Annemin neden ölüm döşeğinde benden buraya dönmemi istediğini şimdi daha iyi anlıyorum.
Sonra yerde oturan kadına baktı. Merhum annemin sevgili müşterisi. Hepimiz er geç öleceğiz. Ya yangında, ya boğularak, ya cinlerden, ya da sopalardan dolayı. Kadını selamladı. Herkesin bakış altında gösterilen binaya doğru yöneldi.
Annesini tanıyoruz. Peki babasını tanıyan var mı diye alayla sordu bir adam. Allah bilmemizi nasip etmedi dedi yaşlı bir kadın.
Cebelli, Rıfatlı veya Kasımlı bir adamın oğlu olduğunu, kimi isterse veya en çok kim işine yarayacaksa onun babası olduğunu iddia edebilir. Annesi huzur içinde yatsın.
Bizi neden bu sokağa geri getirdin diye genç adamın kulağına fısıldadı arkadaşı, sinirlenmişti. Arif yine gülümseyerek cevap verdi. Bu çeşit konuşmaları her yerde duyarım. Hem burası bizim sokağımız, burası yaşayabileceğimiz tek sokak. Pazar yerlerinde yeteri kadar dolaştık, çöllerde ve gece kondularda yeteri kadar uyuduk. Hem bunlar dedikoducu olsalar bile iyi insanlar, hem de sopaları olsun veya olmasın oldukça aptallardı. Burada iyi bir yaşam kurabiliriz, bunu unutma Hanaş.
Hanaş dar omuzlarını silkti, Allah'a kalmış der gibiydi. Bir sarhoş yollarını kesti.
Sana ne diyeceğiz?
Arif.
Arif ne?
Gaşa'nın oğlu Arif. Çevredekilerin hepsi kahkahalarla gülmeye başladı. Babasız olmaktan kaynaklanan bu aşağılanmaya sevinmişlerdi.
Annen hamileyken hep çocuğun babasının kim olduğunu merak ederdik. Sana hiç gerçeği anlattı mı?
Arif acısını gizlemek için güldü, sonra annem gerçeği keşfedemeden öldü dedi. Oradan ayrılırken diğerleri gülmeye devam ediyordu. Gelişinin haberi kısa sürede bütün sokağa yayıldı. Daha bodrum katını kiralamadan yanına El Rıfat Mahallesi'nin kahvehanesinden bir çocuk geldi.
Sokağımızın koruyucusu Agak seni görmek istiyor.
Arif binadan pek de uzak olmayan kahvehaneye gitti. Oraya yaklaştığında arka duvarda şairin bankının yukarısına boyanmış bir resim dikkatini çekti. Bu Agag'ın at sırtındaki resmiydi. Arkasında muhteşem bıyığıyla ve şık peleriniyle Vekil Harç Kadri resmedilmişti. Onların üzerinde de Cebel Avi'nin Rıfat'ın cesedini taşıdığı bir sahne vardı. Yaşlı adam cesedi konağına götürmek üzere mezardan çıkarıyordu. Arif resmi merakla ama hızla inceledi, sonra kahvehaneye girdi ve Agag'ın sağ taraftaki duvarın ortasında bir sedirde oturduğunu, etrafında taraftarlarının ve emrindeki adamların olduğunu gördü. Arif çete liderine yaklaştı, önünde durdu. Çete lideri de ona uzun, mağrur bir bakış attı. Ona vurmadan önce onu hipnotize etmek ister gibiydi. Arif her iki elini başına kaldırdı.
Selamlar, Allah koruyucumuzu korusun, sana sığınıyoruz, senin huzurunda mutlu oluyoruz.
Adamın kısık gözleri alaycılıkla parladı.
Bunlar güzel sözler, Gaşa'nın oğlu, ama güzel sözler burada kabul gören tek geçerli akçe değildir.
Allah'ın izniyle diğer türden geçerli akçeye de yakında sahip olacağım dedi Arif gülümseyerek.
Fazlasıyla dilencimiz var zaten.
Ben dilenci değilim efendim.
Arif güldü ama gülüşü biraz küstahçaydı. Ben milyonlarca insanın tanıdığı bir sihirbazım. Oturanlar birbirlerine baktılar. Agak da kaşlarını çattı.
Ne demek istiyorsun? Sen deli misin?
Arif elini göğüs cebine soktu ve oradan bir lotus meyvesi kadar küçük, zarif bir kutu çıkardı. Elini uzatarak bu kutuyu itaatkar bir şekilde Kadri'ye uzattı. Kadri de kayıtsızca kutuyu alıp açtı. İçinde siyah bir maddenin olduğunu gördü. Daha yakından baktı.
İçinden bir tane alıp, bilirsiniz işte, iki saat öncesinde çayınıza eklerseniz, lütfen üstünüze alınmayın. Ya hizmetkarınız Arif'ten çok memnun kalırsınız, ya da onu bu sokaktan aklınıza gelebilecek her türlü lanetle kovabilirsiniz.
Bu sefer herkes başını ilgiyle uzattı. Hatta Agak bile ilgisini gizleyemedi. Ama yapmacık bir küçümsemeyle konuştu.
Sihrin bu mu?
Ayrıca ender bulunur, tütsüm, egzotik otlarım, tedavilerim ve büyülerim var. En çok hastalıkları, kısırlık ve halsizliği tedavi etme gücümle tanınırım.
Demek öyle dedi Agak tehditkar bir sesle. Haraç ödemeni bekleyeceğiz.
Arif'in yüreği duracak gibi oldu ama yüzü daha da neşeli bir görünüm aldı.
Sahip olduğum her şey sizindir efendim.
Çete lideri birden güldü.
Ama bize babanın kim olduğunu söylemedin.
Belki de zaten biliyorsunuzdur dedi Arif gülümsemeye devam ederek.
Kahvehanede bulunan herkes buna kahkahalarla güldü. Duman bulutlarıyla kaplı hava alaycı yorumlarla çınladı. Arif kahvehaneden ayrıldığı zaman kendi kendine, "Babası kim bilir kimdi gerçekten ama kesin sen değildin agak, sizi alçaklar." dedi. Hanaş'la beraber bodrum katını memnun bir ifadeyle inceledi. "Beklediğimden daha büyük," dedi. "Burası tam bize göre Hanaş. Bu oda misafir ağırlamaya uygun olacak. Arka taraftaki oda yatak odası olur, sonuncusu da çalışma odası."
"Acaba o kadın hangi odada yanıp öldü?" dedi Hanaş, biraz tedirgindi. Arif'in tiz kahkahası boş duvarlarda yankılandı.
"Cinlerden mi korkuyorsun Hanaş? Cebel yılanları nasıl kullandıysa biz de cinleri kullanıyoruz." Etrafına memnuniyetle baktı. "Sokağa bakan odada tek pencere var. Demirleri olan pencereden sokağı görebiliriz. Bu mezarın harika bir avantajı var. Oda soyulmasının imkansız olması."
"Ama yağma edilebilir belki."
"Edilebilir." Sonra iç geçirdi. "Tek yaptığım insanlara yardımcı olmak ama sürekli hakarete uğruyorum."
"Başarı çektiğim bütün acıları telafi edecek," dedi Hanaş. "Annenin ıstırabını da telafi edecek."
94. Bölüm. Boş zamanlarında eski bir divana oturup sokağa bakan pencereden gelen geçenleri seyretmeyi çok seviyordu. Alnını pencerenin demirlerine dayadığında gözleri sokağın yüzeyiyle koşuşturan ayaklarla, tekerleklerle, köpek, kedi, böcek ve çocuklarla aynı düzeyde oluyordu. Ama insanların vücutlarını veya yüzlerini görmek için yere çöküp başını kaldırması gerekiyordu. Çıplak bir çocuk önünde durup ölü bir sıçanla oynuyordu. Yaşlı ve kör bir adam bir elinde çekirdek fasulye, tatlı ve uyuşuk sineklerle dolu tahta bir tepsi, bir elinde de kalın bir değnekle geçip gitti. Başka bir bodrum penceresinden bir feryat geldi, iki adam dövüştü, yüzlerinden kanlar aktı. Arif çıplak çocuğa gülümsedi. "Adın ne?" diye sordu tatlılıkla.
"Una."
"Hassuna demek istiyorsun. Ölü sıçanını çok mu sevdin Hassuna?"
Çocuk sıçanı Arif'e fırlattı. Pencere demirleri olmasaydı sıçan Arif'in yüzüne çarpacaktı. Çocuk kaçıp gitti. Arif de ayağının dibinde uyuklamakta olan Hanaş'a döndü.
"Sokağın her karışında çete liderlerinden izler görülüyor ama Cebel Rıfat veya Kasım gibi insanlardan tek bir iz yok."
Hanaş esnedi. "Sadullah, Yusuf, Agak ve Santuri gibi insanları görüyoruz ama sadece Cebel Rıfat ve Kasım'dan söz edildiğini duyuyoruz."
"Ama onlar gerçekten yaşadı değil mi?"
Hanaş odanın zeminini gösterdi. "Bu bina Rıfat'ta bulunuyor. Burada yaşayan herkes El Rıfatlardan. Rıfat'ın halkından geliyorlar. Her gece şair bize Rıfat'ın sevgiyle mutluluk için yaşadığını ve öldüğünü hatırlatıyor. Her sabah kahvaltı yaparken insanların çığlıklarını ve kavgalarını dinliyoruz. İnsanlar böyledir, kadınlar da, erkekler de."
Arif'in canı sıkıldı, dudağını büktü. "Ama gerçekten var oldular, öyle değil mi?"
"Bu çığlıklar Rıfat'ta olan olayların en hafifi, kavgalarından Allah saklasın. Daha dün birisi gözünü kaybetti."
"Tuhaf bir sokak," dedi Arif birden. "Huzur içinde yat anne. Bize bak örneğin. Herkes bizden yararlanıyor ama kimse bize saygı duymuyor. Kimse kimseye saygı duymuyor ki."
Dişlerini sıktı. "Çete liderleri dışında."
Hanaş güldü. "Sokakta herkesin Cebel'den, Rıfat'tan, Kasım'dan, herkesin iş yaptığı tek kişi olman yeter de artar."
Allah hepsini kahretsin. Bir süre sustu. Gözleri bodrum katının loş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Sonra herkes kendi adamıyla o kadar aptalcasına, o kadar körü körüne gurur duyuyor ki. Ama geriye isimlerinden başka bir şey kalmayan adamlar da gurur duyuyorlar. O yapmacık gururdan bir adım ileri gitmeye çalışmıyorlar. "Adi herifler, korkaklar," dedi. İlk müşterisi El Rıfatlardan bir kadındı. Arif bodrum katına yerleştikten bir hafta sonra geldi. "Bir kadından kimsenin haberi olmadan nasıl kurtulabilirim?" diye sordu kadın alçak bir sesle.
Arif dehşete kapıldı, şaşkınlık içinde kadına baktı. "Ben böyle şeyler yapmam hanımım. Vücudunuz veya ruhunuz için ilaç istiyorsanız hizmetinizdeyim."
"Sihirbaz değil misiniz siz?"
diye kuşkuyla sordu kadın.
"İnsanlara iyilik getirecek her türlü konuda. Öldürmeye gelince o konuyla ilgilenen başka insanlar var."
"Belki de korkuyorsunuz ama ortak olurduk, bir sırrı paylaşırdık."
"Rıfat'ın yöntemi değildi bu," dedi Arif, bir parça alaycılık içeren bir nezaketle.
Rıfat mı diye bağırdı kadın. Allah yardımcısı olsun. Merhametin bir işe yaramadığı bir sokakta yaşıyoruz. Bir işe yarasaydı Rıfat öldürülmezdi.
Kadın umutsuzluk içinde oradan ayrıldı. Ama Arif buna üzülmedi. Sokağın tanıdığı en iyi adam olan Rıfat'ın kendi bile bu sokakta güvende olmamıştı. Arif iş hayatına suç işleyerek başlarsa güvende olmayı nasıl isteyebilirdi? Peki annesi? Asla kimseye zarar vermemiş olmasına rağmen ne kadar acı çekmişti. Doğru düzgün bir iş adamına yakışır şekilde herkesle iyi geçinmesi gerekiyordu. Bütün kahvehaneleri teker teker ziyaret etmeye başladı. Her birinde tanıdık bir müşteri buldu. Her mahalledeki şairlerin hikayelerini dinlemekten kafası karışmaya başladı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 376.